Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi başlıyor.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da yeni bir Sınır Ötesi programında daha birlikteyiz. Sınırlarımızın ötesinde cereyan eden ama bizleri de yakından ilgilendiren gelişmeleri gündeminize taşımaya çalışıyoruz. Uluslararası analizlerden derlediğimiz değerlendirmelerle farklı pencerelerden olayların perde arkasına ışık tutmaya gayret ediyoruz. Küresel jeopolitikte gündem yine oldukça hareketli. Gazze'deki soykırım savaşının başlamasından bu yana 15 ay geçti. Daha önce birçok kez İsrail'in engellerine takılan ateşkes anlaşmasına varılması bugün çok daha yakın gözüküyor. Taraflar arasında nihai anlaşmaya varılması konusunda son aşamaya gelindiği belirtiliyor. İmza noktasına gelen anlaşmanın detaylarına bakacağız. Sürecin perde arkasına ilişkin neler biliniyor? Arap ve İsrail medyasına yansıyan değerlendirmelerde nelerin altı çiziliyor? İsrail'li siyasilerin tepkileri, anlaşma sonrasına ilişkin beklentiler ne yönde gibi soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız. Gündemin bir diğer başlığı Suriye. 61 yıllık Baas diktatörlüğünün yıkılması sonrası Suriye hızla normalleşiyor. Yeni Suriye yönetimi bir taraftan normalleşme yönünde önemli adımlar atarken diplomasi trafiğindeki yoğunluk da aynı hızla devam ediyor. Arap ülkelerinin ardından Avrupa turuna çıkan Rusya, Suriye heyetinin ilk durağı Türkiye oldu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'ye Türkiye ziyaretinde Suriye Genelkurmay Başkanı Murhaf Ebu Kasra ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattab'ın da eşlik ettiğini belirtelim. Görüşmelerin gündeminde birçok konu başlığı var. O yoğun gündemin en önemli maddelerinden biri Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden terörle mücadele olacak. Küresel gündemde en çok konuşulan konulardan bir diğeri ABD'yi yakan yangın. Yangının bu denli büyümesine neden olan ihmaller zincirleri kadar yangının ABD ekonomisine getireceği, ülke iç siyaset üzerindeki etkilerinin ne olacağına kadar birçok konu gündeme geliyor ve tartışılıyor. Avrupa gündeminde birçok başlık ön plana çıkıyor. O başlıklardan biri de Donald Trump'ın emperyalist hedeflerinin artık Avrupa'yı da tehdit etmesinden duyulan rahatsızlık var. Avrupa medyası Trump dönemiyle karşı karşıya kalacakları tehdide karşı neler yapılması gerektiğini sorguluyor. Yine Avrupa basını özellikle Donald Trump'ın Grönland, Panama Kanalı ve Kanada'yı hedef alan sözleri sonrası dünyanın yayılmacılığın ve sömürgeciliğin damgasını vurduğu 19. yüzyıla benzetiliyor. Ve böyle bir küresel rekabette Avrupa'nın durması gereken yerin ne olabileceği tartışılıyor. Gündemin en sıcak başlıklardan bir diğeri Ermenistan ile ABD arasında askeri işbirliği anlaşmasının imzalanması oldu sevgili dinleyenler. Dün imzalanan partnerlik anlaşmasına göre Ermenistan sözüm ona DAEŞ'le mücadele adı altında kurulan uluslararası koalisyona katılacak ve Washington ile Erivan arasında sivil nükleer işbirliği konusunda görüşmeler başlayacak. Kırım'ın işgalinden önce 19 Aralık 2008'de yani ABD ile Ukrayna, 10 Ocak 2009'da ise ABD ile Gürcistan benzer stratejik ortaklık belgesi imzalamıştı. 10 Kasım 2021'de ise ABD Ukrayna ile stratejik ortaklığını yenileyerek daha güçlendirilmiş bir anlaşmaya imza atmışlardı. Tüm bunlar Ermenistan hattında tansiyonun yükseleceği anlamına geliyor herhalde. Bir diğer stratejik ortaklık anlaşması ile Rusya ile İran arasında gerçekleşiyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 17 Ocak'ta Moskova'da bir araya gelerek yıllardır üzerinde çalışılan stratejik ortaklık anlaşmasını imzalayacaklar. Anlaşmanın 20 yıl gibi uzun vadeli bir süreç olduğu belirtiliyor. Aslında Tahran ile Moskova ilişkileri bir müddettir bir hayli limoniydi. Özellikle Esed rejiminin yıkılma sürecinde ilişkiler bir hayli gerildi. Tahranlı siyasiler Esed'in yıkılmasında Moskova'nın payının büyük olduğunu ileri sürdüler. Suriye'deki son olayların Tahran ve Moskova arasındaki ilişkileri etkileyebileceğine dair korkular vardı. Yani İran ile Rusya arasında imzalanacak stratejik işbirliği anlaşması bir anlamda sürpriz olduğu denebilir sevgili dinleyenler. Evet, gündem bir hayli yoğun ancak bu yoğun gündemde daha ön plana çıkan Gazze'deki ateşkes anlaşmasına odaklanmak istiyoruz bu programımızda. 15 aydır soykırım savaşının devam ettiği Gazze'de ateşkes anlaşmasının kapıda olduğu söyleniyor. Resmi rakamlar 46 bin dolayında olduğunu söylese de çok daha büyük sayıda şehidin verildiği Gazze'de uzun zamandır konuşulan ateşkes bu kez gerçekleşecek gibi duruyor. Zira ilk kez bu kadar umutlu konuşuluyor. Nihai taslak üzerinde uzlaşı sağlanırken son onaylar bekleniyor. Katar'ın başkenti Doha'daki görüşmelerde nihai taslağa ulaşıldı ve bu belge taraflara sunuldu. Taraflardan yapılan açıklamalarda da anlaşmanın oldukça yakın olduğu ifade ediliyor. Hamas'ın üst düzey yetkililerine göre Gazze şeridinde ateşkes anlaşması fiilen tamamlandı. Ancak uygulama mekanizmalarına ilişkin ayrıntılar üzerinde anlaşma sağlanamadığı için resmi anlaşmanın yapılmadığı belirtiliyor. İsrail basını Hamas ve İsrail'in prensipte anlaştığı bugün ya da yarın bir anlaşmaya varılabileceğini belirtiyor. Anlaşmanın uygulanmasını engelleyen konulardan biri İsrail'in geri çekilme sürecini gösteren haritaları teslim etme konusunda çekinceleri gösteriliyor. İsrail tarafı bu haritaların teslimini reddederek Gazze'de bazı stratejik bölgelerde kalmayı garantilemek istiyor. Hamas ise bu haritaların İsrail'in kademeli geri çekilme taahhüdünden caymasını önlemek amacıyla önemli olduğuna dikkat çekiyor. Müzik 20 Ocak'ta görevi devralacak ABD Başkanı Donald Trump'ın hem Hamas hem de İsrail tarafına baskı ve tehditlerinin ateşkes anlaşmasının olgunlaşması konusunda etkili olduğunun altı çiziliyor birçok değerlendirmede. Times of İsrail'in haberine göre Benjamin Netanyahu ile Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff arasında hafta sonu gerçekleşen gergin toplantı ateşkes müzakerelerinde bir dönüm noktası oldu. Gazeteye göre Trump'ın üst düzey yardımcısının tek bir görüşmede eski başkan Joe Biden'ın tüm yıl boyunca yaptığından daha fazlasını yaptığı belirtiliyor. Yine gazeteye göre Witkoff, Netanyahu'yu kilit konularda taviz vermeye ikna ettiği söyleniyor. İngiliz The Telegraph gazetesinin Trump'ın huysuz elçisi İsrail'in rehine anlaşmasını nasıl zorladığı başlıklı haberinde Steve Witkoff agresif bir iş adımı olarak tanımlandığı ve Netanyahu'ya uyguladığı baskının anlaşma üzerinde etkili sonuçları olduğunu ileri sürüyor İngiliz medyası. Gazete elçinin davranışlarını net ve nezaketten uzak olarak değerlendiriyor. İsrailli kaynaklar seçilmiş başkan Donald Trump'ın görevi başlayacağı 20 Ocak tarihine kadar ateşkes anlaşmasını masasında istemesi nedeniyle ateşkes görüşmelerinin hızlandığını ileri sürüyor. Trump'ın Orta Doğu'daki çözülmemiş meseleleri masadan kaldırarak daha acil iç ve küresel konulara odaklanmayı hedeflediği anlaşılıyor deniliyor İsrail medyası. Anlaşma neleri öngörüyor peki? Öncelikle Filistinli ve İsrail esirlerin serbest bırakılmasını öngörüyor bu anlaşma. İsrail işgal ordusunun Gazze şeridindeki pozisyonlarında değişiklikler yapılmasını da içeriyor. Bu bağlamda anlaşma ile ilgili bazı temel sorular ortaya çıkıyor. Serbest bırakılacakların sayısı ne kadar olacak? Bu nasıl gerçekleştirilecek? Gazze şeridindeki askeri işgalin geleceği ne olacak gibi pek çok soru gündeme geliyor. Hamas ile İsrail arasındaki muhtemel anlaşma her biri 42 gün olan 3 aşamadan oluşuyor. İsrail ise ikinci anlaşmanın müzakerelerinde anlaşmayı 2 aşamaya indirmek istediği de belirtiliyor. İnsani aşama olarak da anılan 42 günlük birinci aşama İsrail'i 33 esirin canlı veya ölü olarak teslim edilmesini içeriyor. Bu aşamada İsrail ordusu Gazze şeridine girdiği çoğu bölgeden çekilecek. Serbest bırakılacak Filistinli esirlerin sayısı ve karşılığında İsrail'in serbest bırakacağı esirlerin sayısı ne kadar olacak? Esir takası anlaşması taslağına göre Gazze şeridinde tutulan 98 İsrail esirlerin hepsi serbest kalacak. Ancak anlaşmanın insani durum adıyla anılan birinci aşamasında yaşlı, kadın, çocuk ve sivil yaralılardan oluşan 33 esir serbest bırakılacak. Anlaşmanın ikinci aşamasında İsrail askerler, üçüncü aşamada da ölmüş esirlerin cesetleri teslim edilecek. Filistinli esirler açısından ilk aşamada 1300 esir serbest bırakılacak. İsrail bu listedeki esirlerin hayatta olup olmadığını tam olarak bilmediğinden Filistinli esirlerin sayısı İsrail esirlerin durumuna bağlı olarak değişebileceği belirtiliyor. İsrail, müebbet hapis cezası alan esirlerin Gazze, Katar veya Türkiye'ye sürgün edilmesini talep ediyor. Ayrıca Gazze'deki Hamas lideri Yahya Sinwar'ın cenazesinin serbest bırakılmasıyla ilgili olarak İsrail yetkililer bunu yapmayacağız nokta ifadelerini kullanıyorlar. Esirlerin serbest bırakılması nasıl gerçekleştirilecek? Öncelikle Hamas, İsrail'li kadın esirleri ve İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanında öldüğü düşünülen iki çocuğun cenazelerini verecek. Daha sonra Hamas, kadın askerleri ardından 50 yaş üstü erkekleri ve yaralı ya da hasta olan İsrail'i serbest bırakacak. Serbest bırakılma işlemi 42 gün sürecek olan ilk aşama boyunca devam edecek. Peki anlaşma ilan edildikten sonra İsrail ne yapacak? Anlaşmanın ilan edilmesinin ardından anlaşma güvenlik kabinesine sunulacak. Güvenlik kabinesinin onayından sonra serbest bırakılacak esirlerin listesi hükümet sekreterliği tarafından yayınlanacak. Kamuoyuna bu listeye yüksek mahkemede itiraz etmesi için 48 saat süre tanınacak. İsrail hükümetinde anlaşmaya destek var mı peki? Evet, anlaşmaya geniş bir destek olduğu söylenebilir. Likud partisinden herhangi bir bakının anlaşmaya karşı çıkması beklenmiyor. Likud'a ek olarak Haredi partilerin bakanları da anlaşmayı destekleyeceklerini açıkladı. Ancak dini Siyonizm ve Otizma Yahudit partileri anlaşmaya karşı olduklarını belirtti. Otizma Yahudit hükümetten çekilme tehdidinde bulunsa da bu tehditin etkisinin sınırlı olduğu değerlendiriliyor. İlk aşamaya dahil edilmeyen İsrail'li esirler ne olacak? Anlaşma 3 aşamadan oluşuyor ifade ettiğimiz gibi, ancak 7 Ot Ahronot gazetesi aşamaların 2'ye indirebileceğini belirtiyor. İkinci aşamada Hamas'ın elindeki tüm esirlerin hem ölü hem de hayatta olanların serbest bırakılabileceği öngörülüyor. Ateşkes ne kadar sürecek? Ateşkes ilk aşamada 42 gün sürecek. 16. günde anlaşmanın ikinci aşaması için müzakereler başlayacak. İşgal ordusu ne yapacak peki? İşgal ordusunun Gazze şeridinden çekilmesi, Gazze'nin kuzey ile güney arasındaki Netzarim koridoru ve Gazze-Mısır arasındaki Selahattin koridoru dahil olmak üzere aşamalı olarak gerçekleşecek. Ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasında İsrail ordusunun saldırılarının kalıcı olarak durdurulması ve Gazze'den tamamen çekilmesi ilan edilecek. Daha sonra Gazze şeridine açılan sınır kapıları, yolcu ve ticari geçişleri açılacak. İlk aşamada İsrail işgal ordusu Selahattin koridorunda kalacak veya yavaş yavaş tampon bölgeye çekilecek. Netzarim bölgesinden de çekilerek kuzey ve güney Gazze'yi ayıran sınır hattını boşaltacak. Filistinli mülteciler tahrip edilmiş evlerine dönebilecekler. Ancak bu dönüş henüz netleşmeyen bir denetim mekanizması çerçevesinde gerçekleşecek. İsrail Devlet Televizyonu Kaan'ın haberine göre İsrail işgal ordusunun Selahattin koridorundan çekilmesine ilişkin Mısır, İsrail ve ABD'li güvenlik yetkililer arasında pazartesi günü bir koordinasyon sağlandığı ifade ediliyor. Gazze şeridinde ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ilk gününden itibaren İsrail ordusu yerleşim bölgelerinin dışına çekilecek. İsrail'in insansız hava araçlarının uçuşları da günlük 10 saat duracak. Esir takasının olduğu günlerde ise İHA'ların uçuşu 12 saat duracak. Evet, Gazze şeridinde insani yardımların girmesi konusunda peki nasıl bir tablo var? Karşımızda beklenen anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ilk gününden itibaren Gazze şeridine yönelik insani yardım yüklü 600 tırın girişine izin verilecek. 50'si yakıt yükü olacak. Anlaşmaya göre günlük insani yardım yüklü 300 tır Gazze şeridinin kuzeyine girecek. İnsani yardımların Gazze şeridine girişi ateşkes ve esir takası anlaşmasının 3 aşaması boyunca devam edecek. Bu sürede Birleşmiş Milletler ve uluslararası örgütler Gazze şeridinde faaliyetlerini sürdürecekler. Evet, tablo bu şekilde sevgili dinleyenler. Peki anlaşmaya ilişkin tepkilere bakalım. Biraz da ateşkes kararının İsrail siyasetindeki etkilerinin ne olacağı tartışılıyor. İsrail medyasında ve siyasi arenasında ciddi tartışmalar yaşanıyor bu bağlamda. İsrail televizyonlarında Trump'ın Netanyahu'yu ateşkese zorladığı ve bunun da yenilgi olduğu konuşuluyor mesela. İsrail sağının medyasına göre ateşkes, kötü anlaşma, yüksek bedel ama kaçınılmaz gibi ifadelerle anlaşmaya ilişkin olumsuz değerlendirmeler dikkat çekiyor. İsrail Kanal 14'te Netanyahu'ya yakın gazeteci Ariel Segal, Trump'ın seçilmesinin bedelini ilk ödeyen biz olduk. Anlaşmayı kabul etmeye zorlanıyoruz. Bunun planladığımız veya beklediğimiz bir durum olduğunu sanmıyorum. Kuzey Gazze'yi kontrol altına almayı ve insani yardımları engellemeyi umuyorduk gibi ifadelerle anlaşmaya tepkili olduklarını ifade ediyor. Smotrich ve Ben-Gvir gibi Netanyahu hükümetinin kabinesindeki aşırı sağcı liderler hükümeti bozmakla tehdit ederken yüzden fazla İsrail haham da Gazze'deki ateşkes anlaşmasını İsrail'in geleceğini tehdit oluşturan ulusal bir felaket olarak nitelendiriyorlar. İsrail'in aşırı sağcı liderleri ve hahamlar ateşkesi yenilgi olarak kabul edip karşı çıksa da işgal ordusunun verdiği ağır kayıplar, 15 aydır siren sesleri altında yaşanılan hayat dolayısıyla savaş yorgunu İsrail kamuoyu ateşkesi destekliyor. Özellikle asker aileleri, 15 aydır kurtulmayı bekleyen esirlerin yakınları bir an önce ateşkesin sağlanması gerektiği konusunda haftalardır protesto gösterileri gerçekleştiriyorlardı. 200 işgal ordusu askeri ateşkes anlaşması imzalanmaması halinde silah bırakacaklarını belirten bir mektubu İsrail medyasında yayınladılar. Bu arada sevgili dinleyenler. Siyonist işgal ordusunun ABD ve batılı müttefiklerinin siyasi, askeri ve ekonomik desteğine rağmen 15 aydır kuşatma altındaki Hamas'ı yenemedikleri bugün çok yalın bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Tüm olumsuz şartlara rağmen Filistin direnişi hem varlığını hem de mücadelesini sürdürüyor. İşgal ordusuna çok ciddi kayıplar verdirdiler özellikle son 1-2 hafta içerisinde sevgili dinleyenler. Muhalefet lideri Yair Lapid bugün Haaretz gazetesinde yayınlanan makalesinde soykırım savaşında işgal ordusunda yaralanan asker sayısının 13 bine ulaştığını belirtiyor. Buna psikolojik tedavi gören hastalar, askerler hariç sevgili dinleyenler. Netanyahu ve faşist ortakları Aksa tufanı sonrası başlattıkları soykırım savaşının temel amacı Gazze'yi Filistinsizleştirmekti. 15 ayın ardından Filistinlileri zorla göç ettirerek Gazze'yi boşaltma planları başarısız olduğu İsrail medyası tarafından da dillendiriliyor. Bu gerçek sevgili dinleyenler. Siyonistler Gazze'yi yerle bir etmiş olsa da askeri hedeflerine kavuşamadığı gibi stratejik olarak da kaybeden taraf oldular. Soykırım savaşı boyunca sergilediği ahlaki ve siyasi çöküş dünya çapında işi benzeri görülmemiş bir şekilde açığa çıktığını söylemek gerekiyor. İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam, yıkım ve insanlık suçları nedeniyle dünya hakları nezdinde soykırımcı, katil, terör devleti gibi olarak anılıyor İsrail artık. Evet, Gazze bu savaştan son derece ağır bir bedel ödeyerek çıkıyor. Ancak İsrail belirlediği hedeflere ulaşmakta başarısız olduğunu bir kez daha altını çizelim. Bu durumu açıklayan en net sahne bir Filistinli gencin Gazze'de şehit düşen kardeşine ağıt yakarken onun intikamını almak için yemin etmesiydi. Bu tür görüntüler direnişin kendini nasıl yeniden güçlendirebildiğini ve mücadelesini nasıl sürdürebildiğini gösteriyor. İsrail'in beklediğinin aksine direnişin varlığı ve etkisi daha da sağlamlaşmış gözüküyor sevgili dinleyenler. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken daha dün Hamas'ın kaybettiği asker sayısı kadar yeni üyeyi saflarına kattığını değerlendiriyoruz derken İsrail medyasında da Hamas'ın yenilmediğine ilişkin birçok analizi görmek mümkün. Netanyahu'nun esir takası anlaşması hangi aşamalarla ve hangi detaylarla uygulanırsa uygulansın İsrail için ne siyasi ne de askeri anlamda olumlu sonuçlar doğurmayacağının altını çizmek gerekiyor. İç politikada yaşanacak muhtemel tepkiler, hükümet ortaklığının bozulması ve aşırı sağ siyasetçilerin tehditleri İsrail içinde büyük bir karmaşaya yol açabileceği vurgulanıyor. Ayrıca 7 Ekim saldırılarıyla ilgili soruşturmaların açılması ve liderlerin yargılanma ihtimali de bu durumu daha da derinleştirecektir kuşkusuz. Yine kar ve zarar hesaplaması açısından yapılan değerlendirmelerde İsrail'in bu soykırım savaşından hiçbir şey kazanamadığı, aksine çok şey kaybettiği, yenilmez denilen, aşırı güç atfedilen güçlü ordu imajının sarsıldığını söylemek gerekiyor. Yalanlarla tahkim etmeye çalıştığı sözde itibarı yerle bir olmuş vaziyette. Ayrıca kimi bölge ülkeleriyle yürüttüğü normalleşme süreci soykırım savaşında sergilediği vahşet nedeniyle sekteye uğradı veya tamamen durdu bu arada. Netanyahu son dakikada anlaşmadan cayar mı peki? İsrail medyasına göre bu da mümkün. Netanyahu'ya kötü niyetli, kendine tapan bir varlık ve son dakikada cayabilir yorumları dikkat çekiyor bu bağlamda. Hatta İsrail medyasına sızdırılan kimi haberlere göre Trump, Netanyahu ile anlaştığı ateşkesi bozması için izin vermekle kalmayacak, Batı Şeria'yı da ilhak edip silmesine de göz yumacağı gibi haberler yansıyor İsrail medyasına. Bu arada ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmek üzere olduğu bir dönemde dahi işgal ordusu katliamlarını sürdürüyor. Son bir haftada şehit edilen Filistinli sayısı 100'ü geçti. Toplam şehit sayısına ilişkin resmi rakamlar 46 bin dolayında olduğunu söylese de asıl rakamın çok daha yüksek olduğu biliniyor. Binlerce yaralı var, on binlercesi de açlık sınırında ölüm kalım mücadelesi veriyor. On binlerce Filistinli işgal devletinin hapishanelerinde bulunuyor. Tüm bu vahşet tablosuna rağmen Trump'ın yeni döneminin ulusal güvenlik danışmanı olacak Mike Watts dün ABD medyasında yer alan bir açıklamasında Hamas'ın elindeki sadece 98 esir için dramatik bir tablo çizerek esirlerin tünellerde son derece kötü şartlarda olduğunu, hatta cinsel istismara maruz kaldığı yalanında bulundu. Evet, 17 bini çocuk, 50 binden fazla kişiyi katletmiş soykırımcı bir yapıyı savunurken insan bu kadar alçılabilir herhalde sevgili dinleyenler. Vahşice katledilmiş 50 bin kişiyi görmeyip 98 esir için ağlamayı ancak Siyonist kardeşliği ile izah edilebilir herhalde, ancak artık son demlerini yaşıyor Siyonizm. İsrailli tarihçi Ilan Papi, Siyonizmin artık yıkılması evresine girdiğini söylüyor El Cezire'ye verdiği röportajda ve İsrail'in uluslararası arenada çok daha izole bir devlet haline geleceğini belirtiyor. Batı'nın İsrail'e verdiği koşulsuz destek, İsrailli liderlerin kendi ulusal güvenlik gerekçeleriyle Filistin halkının sistematik olarak yok edilmesine imkan tanıdığı bir gerçek. ABD ve İngiltere gibi ülkeler İsrail liderlerini savaş suçlusu değil, kahraman olarak gösteriyorlar neredeyse. Bu durum uluslararası hukukun ihlal edilmesinin ötesinde en yüksek düzeyde ahlaksızlık olarak değerlendirmesi gerekiyor oysaki. Ancak son dönemde değişim işaretleri görülüyor. Gazze'deki savaşın ardından işgal ordusunun artık yenilmez olmadığı, ekonomisinin kırılgan olduğu ve siyasi sisteminin kriz zamanlarında işlemekte zorlandığı gözüküyor. Tüm bunlar Siyonistler açısından hesap verebilirlik çağının başladığını gösteriyor sevgili dinleyenler. Nitekim insanlığa karşı işlenen suçlar gerekçesiyle yakalama emri çıkartılan İsrail'in işgal ordusunun askerlerinin sayısı sürekli artıyor. İtalya'da bulunan işgal ordusundan tüm general rütbesindeki Gassan Alian için Hint Rajab Vakfı'nın girişimiyle İtalyan makamlarınca yakalama emri çıkartıldı. Yine iki İsrail askerinin Meksika'da gözaltına alındığı haberleri medyaya yansıdı. İsrailli asker Yuval Vagdani Brezilya'da tutuklanmaktan son dakikada ülke dışına kaçarak kurtuldu. Ancak suçlanan İsrail asker sayısı bununla sınırlı değil. İsrail Yayın Kurumu'ndan Kaan'a göre Güney Afrika'dan İsveç'e, Sri Lanka'dan farklı ülkelere kadar 50'den fazla İsrail askeri benzer suçlamalarla karşı karşıya. Hint Rajab Vakfı İsveç'te 932. tabura bağlı bir İsrail keskin nişancısı olan Boaz Ben David'e karşı dava açmıştı. David, Gazze'de savaş suçları işlemekle suçlanıyor. Lancet dergisinin yayınladığı bir rapora göre 2023 Ekim ile 2024 Haziran arasında yalnızca savaşın ilk 9 ayında 64.260 Filistinli hayatını kaybetti. Bu sayılar bile İsrail ordusunun işlediği suçların boyutunu tam anlamıyla yansıtmıyor sevgili dinleyenler. Ancak bu suçları belgelemek ve faillerini uluslararası mahkemelerde hesap vermeye zorlamak İsrail'in dokunulmazlık algısını sarsmak açısından büyük önem taşıyor. Bu yüzden Netanyahu hükümeti Gazze'deki savaş suçlarına karışan askerlerin isimlerini gizlemeye çalışıyor. Ancak bu adım iki nedenden ötürü etkisiz kalabileceği ifade ediliyor. Zira kamuoyu açık, kimlikleri bilinen birçok askere dair zaten deliller toplanmış durumda. İsrail askerler Gazze'de Filistinlere yönelik işkence ve şiddet görüntülerini bizzat kendilerini kaydedip sosyal medyada paylaşarak kendi suçlarına dair güçlü deliller oluşturmuşlardı. Bu deliller İsrail'in uluslararası hesap verebilirlikten kaçamayacağına işaret ediyor. Hint Rajab Vakfı, İsrail savaş suçlarını uluslararası mahkemelerde yargılamak için çalışan birçok gruptan biri. Bu arada kısa bir bilgi verelim Hint Rajab Vakfı hakkında. Vakfın ismi Ocak 2024'te Gazze'de İsrail ordusu tarafından ailesiyle birlikte öldürülen 5 yaşındaki Filistinli bir kız çocuğundan geliyor. Bu trajik olay Filistinlilerin dökülen masum kanının unutulmayacağının simgesi adeta. Filistin Ulusal İnisiyatif Partisi lideri Mustafa Barghouti, Gazze'de ölen Filistinlilerin cesetleri üzerinden yapılan kutlamalar artık İsrail askerleri için bir sosyal medya eğlencesi olmayacak diyor ve ekliyor. Uluslararası toplum İsrail'in işlediği suçlara karşı sessiz kalmaya devam ederse bu durum sadece Filistinliler için değil, tüm insanlık için bir adalet krizi anlamına gelecektir. Ancak değişim rüzgarları esmeye başlamış durumda. İsrail'in 10 yıllardır süren dokunulmazlık algısı artık sorgulanıyor ve uluslararası hukukun üstünlüğüne dayalı bir hesap verebilirlik dönemi başlıyor, diyor Mustafa Barghouti. Evet sevgili dinleyenler, bugünkü Sınır Ötesi programımızda muhtemel ateşkes anlaşmasına odaklandık. Evet, böylelikle bir Sınır Ötesi programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir Sınır Ötesi programında buluşmak ümidiyle hoşça kalın, esen kalın efendim.
Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi'ni dinlediniz.